Ayrım 34, sayfa 384'ten devam. Bunu belirtiyorsunuz. 12 Mart'ı sadece buna bağlamak. Hayır, buna bağlamak değil. Genelde söyledim. Devlet yönetiminde kimin ağırlık taşıyacağının önemli bir parçasıdır bu. Bana böyle geliyor. Cemal Gürsel'in Cumhurbaşkanı seçiminin bile hangi olaylardan geçtiğini hep biliyoruz. Karşısına sivil bir adam çıkarttılar. İyiydi veya kötüydü, tartışılır. O adamın otelinden ayrılıp derhal İstanbul'a dönmesini, adaylıktan vazgeçmesini, o gün asker güçleri baskı unsuru olarak kullandılar. Türkiye'de bunu bir ikinci defa da 73'te gördük. İşkenceler. Size yönetilen eleştirilerden bir kısmı da şöyle. 12 Mart'ı ve 73'e kadar olan süreci anlatırken bir takım uygulamalara hiç değinmediğini söyleniyor. Bunun başında da işkence geliyor. Ayyuka çıkmış olan işkence. Bu eleştiriye ne diyeceksiniz? İşkence konusuna ben 6. ciltte geniş yer vermedim. Ama daha önceki ciltlerde çok uzun yazdım ben bunu. Önce yazılan unutuluyor. İşkence olayı şudur. Türkiye'de işkencenin varlığını kimse inkar edemez. Her dönemde olmuştur. Bunlarla mücadele de olmuştur. Mücadele hep belli kesimin amaçlı hareketi gibi görülmüştür. 1971-1973 arasında işkence olduğu kulislerde konuşuldu. Kimse karşı çıkmadı. 1973'te seçim oldu, bir yeni parlamento düzeni geldi. Ben yeni parlamento ile birlikte 1. Ordu Komutanı Faik Türün'ü konuşturarak Hürriyet gazetesine tam 3 gün bu işkencenin varlığını kanıtlayacak bilgi aktardım bütün kamuoyuna. Ve amacım şuydu, ben meseleyi yeniden gündeme olanca çıplaklığıyla ve birinci elden söylenenlerle getireyim. Yeni parlamento gelmiştir. Demokratik düzene döndüğümüz varsayılmaktadır. Şu işkence için yönetici kadrosu soruşturma açmalı. Kimlerse bu işkenceleri yapanlar, isterse en yüce katta görevli dahi olsalar, gereken ceza çarptırmalı diyordum. Bu, işkence olaylarını hiç değilse önemli ölçüde geri iter, durdurabilirdi. Neden? Yapacak adam şunu görürdü. Yarın bu rejim gider, bir yenisi gelir. Adamı çekerler ve mahkemede gereğini yaparlar. Aldığım cevap şu oldu devrin yönetiminden. Biz barış dönemi getirdik. Bu konulara ilişmeyelim. Ben size sorarım şimdi. Ben bunu uzun uzun yazıyorum. Bu kitapta gene düşündüm. İşkenceye gene mi geniş yer vereyim diye. Aslında ben işkence için bir kitabın tümünü yahut da üçte ikisini yapmaya kararlıyım. Kendime göre belge bulabilirsem. Bulamazsam olaylar dizisine çekeceğim. O dönemde Demirel'in işkence söylentileri karşısındaki tepkileri ne olmuştu? İlhami'ye dayak attılar. Ben kurşun yemişe döndüm. Koptum gittim. Kapıyı vurdum girdim. Şaşırmıştır. Gerekli emirleri vermiştir ve üzerine gitmiştir. İşkence yanlı olması bahse konu değildir. Ama Türkiye'de şöyle bir şey var. Kurumlar birbirinden ayrı. Kurumlar kendi içlerinde dilediği gibi hareket edip dışarıya bir şey sızdırmadığı müddetçe işkence olaylarını çok geniş açıdan ele almanın zorluğu da ortadadır. Çünkü nihayet bir bünye. Diyelim ki 100 kişi işkencenin içinde, 100 kişi birbirini tanımaz. Bir hatamız da şu, iş başına gelmeden önce işkence olaylarını da getiriyoruz. İş başına geldiğimiz zaman üstüne gitmiyoruz. Bu oldu. Bu Ecevit içinde, Demirel içinde bahse konudur. Şu kesimin rahatsızlığını, bu çevrenin rahatsızlığını hep göz önünde tuttukça ne oluyor biliyor musunuz? Üstünü örtüyoruz. Örtüyoruz. Bakıyoruz ki olay patlamış ve önüne geçemiyoruz. Hesap sormaya cesaret edemediğim sürece de devam edecektir. İnsanlar bir şeye inandıkları zaman sonuna kadar götürürler efendim. İdareyi maslahatçı biçimde bir yere varamazlar. Bilmem yanılıyor muyum? Kitabınızın 423. sayfasında Cumhurbaşkanlığına siz de Genelkurmay Başkanı'ndan geldiniz. Kontenjan senatör olarak bu göreve seçildiniz. Ancak bir ayrımı gözden uzak tutmamalıyız. Bu görevi siz istemediniz. Biz sizi istedik. Kişiliğinize, demokrasiye olan bağlılığınıza inandığımız için biz sizi istedik. Fakat biz Genelkurmay Başkanı değil, size talip olduk. Bu istekle o günkü durum arasında büyük ayrılıklar vardır. Demirel, Sunay'la Gürler'in Cumhurbaşkanlığı konusunda farklı durumlarını bu şekilde izah ediyor. Bunu yeterince inandırıcı buluyor musunuz? Cumhurbaşkanlığı sorunu. O günkü ortamları saptayarak cevap aramak lazım. Sunay'ın Cumhurbaşkanı oluşuyla Gürler'in Cumhurbaşkanı olması istemi arasında gerçekten büyük farklar vardı. Hepimiz yaşadık. Birincisi, Sunay'ın 22 Şubat, 21 Mayıs gibi olaylarda, hatta 1961 Meclisi'nin açılışında ki o zamanlar meclisin açılmayacağı, Türk Silahlı Kuvvetler Birliği diye bir günün meclisin açılmasını engelleyeceği yaygındı. Gerçekten demokratik düzene yanlı davranışları gözlenmiştir. Cemal Gürsel'in ani olarak hastalanıp ölüme gideceği anlaşılınca genel kulis başladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin içinden ne Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne de Adalet Partisi'nin olabilir diye söyleyeceği adam yok. Biz Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı dönemi bitiyor, yenisi geliyor. Şimdiden 2-3 tane adam alıp şu meclise getirelim. Bir aday dizisi bulalım diye bir araya arayışa da girmemişizdir. O zaman İsmet Paşa'nın da desteklediği aday Sunay oldu. Rejime bağlıdır diye. Biraz önce birlikte bir gelenekten yakındık. Çankaya'yı hak olarak görmekten. Çok partili hayatta bu gelenek Cemal Gürsel'i bir yana bırakarsak o zaten olağan dışı yollarla oraya gelmişti. Sunay'la başlıyor. Diyorlar ki işte kendi aralarında bulamadılar. Bu büyük bir zaaf ve bu geleneğe bir prim. Ben o açıdan çok daha önemli bir şey daha var. Eğer oraya genelkurmay başkanını veya askerden bir kişiyi getirirsek ordu ile ilişkilerin daha düzgün gidebileceğini varsaymışızdır o zaman. Demirel için de böyleydi. İsmet Paşa için de böyleydi. Doğrudur. Ben onu da vurguluyorum. Nitekim Demirel Sunay'a bu görevi önerirken soruyor. Sizden sonra genelkurmay başkanı kim? Sunay, Cemal Tuğral diye yanıtlıyor. O zaman tabii Zeki Sunay. Sıkıntıyı hemen anlıyor. Diyor ki mesele çıkartmaz. Demirel böylece asker kökenli bir adamı meclisin ittifakıyla yukarıya göndermeye çalışırken bir yandan da orduyla ilişkileri devletin tepesinde nasıl uyum içine sokabileceğin hesabını yapıyor. En büyük zafiyetlerimizden biri bu. Bugünün zafiyeti değil, dünün de değil. Benim kanaatim 100-150 senenin geleneği. Bu geleneği kırmak lazımdır diyorum. Zaten bu kitaplardaki ana amaç da şu geleneklerden arınmaya yardımcı olmak. Şimdi bir şey daha söyleyeyim. 1982'de bir anayasa yapıldı. 83'te referanduma gidildi. Sayın Cumhurbaşkanı da o referandumdan seçildi. Referandum anayasası başkaydı bence. Cumhurbaşkanı seçimi başkaydı. Ya tek dereceli yapacaktın seçimi, halka gidecektin, 3 aday çıkacaktı, çarpışacaktın, gelecektin ya da seçme hakkını millet meclisine verecektin diyorum ben şimdi. Bugün çok rahatsız olurlar bu laftan. Ama gerçek budur. Belki sivil bir kişi çıkar, kendini halka daha iyi anlatır ve seçilirdi. Ama nedense uzun tartışmalardan sonra 82 Anayasası'na böyle bir madde konulması yukarıdan istenilmiştir. Bu da geleneğin sürdürülmesi yanlı olduğumuzu ve maalesef hala bir takım demokratik kuralları bir türlü içimize sindiremediğimizi gösteren önemli bir göstergedir. Son olarak şöyle bir değerlendirmeme yapmama izin verir misiniz acaba? Galiba mesele sadece temel demokratik kuralları içine sindirememek değil, demokrasiyi içimize sindirememek. Şunu ifade etmek istiyorum. Eğer demokrasiyi sadece bazı kurallarla tanımlamaya kalkışırsak, bunun üstünde örneğin yargı bağımsızlığını, örneğin düşünce hürriyetini, bunların örgütlenme özgürlüğünü gündeme demokrasi tanımıyla getirmezsek ve bunların etrafına bir konsensus oluşturmaya gönüllü olmazsak, demokrasi konusunda bir ittifak oluşturmak, Türkiye'de antidemokratik girişimlere karşı birlikte hareket edilmek mümkün olmayacak. Sizin de kitabınızda çok yakındığınız birlikte hareket edememe zaafından kurtulamayacağız. Ne dersiniz? Türkiye'de zaten sıkıntı da budur. Belirli noktalara geldiğimiz zaman, kimi zaman oldu bitti şeklinde gelen, kimi zaman doğal gibi görünüp gelen oluşmalara karşı biz başka örgütlenme, başta fikir ve düşünce özgürlüğünü tam anlamıyla kullanamadığımız ve kendi aramızda diyalog dediğimiz anlayış birine gelmediğimiz sürece bu işin içinden zor çıkarız gibi görünüyor bana da. Genç arkadaşlarım karamsarlığa da düşüyorlar. Biz hiç istemediğimiz gibi yaşayamayacak, istediğimiz gibi yaşayamayacak mıyız? Bir batılı insan gibi olamayacak mıyız diye. Doğrudur ama karamsarlığa da kapılmayı yanlı olamıyorum. İçime sindiremiyorum. Ama aramızda hiç değilse belirli, ana ilkeler doğrultusunda beraberliği, anlayış birliğini yürütebilsek, inanın ki Türkiye'de pek çok şey düzlüğe çıkacaktır gibi gelir bana. Hep ısrar ettiğim bir şeyi söyleyeyim. Madem ki söz açıldı söyleyeyim yani. Belirli kesimin her türlü söyleme özgürlüğü vardır. Belirli bir kesim hep tukakadır. Dünyanın her yerinde sağda solda böyledir. Eğer sen sola karşı panzehirin olduğunu iddia ediyorsan, onu söylediklerinle, yaptıklarınla, yapacaklarınla esasen silersin. Ha eğer sol senin söyleyeceğin bir takım şeyler söyleyip senden güçlü görünmeye başlıyorsa, onu değişik ve asla demokrasiye uygun olmayan yöntemlerle ezmeye gitmek. Soruyorum size, bunun insanlıkla, özlediğimiz bir takım ilkelerle ne gibi bir ilgisi vardır canım? Bir türlü bunu anlatamadık yani Türkiye'de. Aydın Köymen, Muhsin Batur, demokrasi ütopyası için devlet mi çöksün? Anılar ve Görüşler isimli kitabınızı yazma gereğini niye duydunuz? 1960 27 Mayıs'ından beri içinde veya başında bulunduğumuz olaylar hakkında hakkımıza yazılanlara, söylenenlere cevap veremedik. Politikaya atıldıktan sonra polemik açılmasın diye gene cevap vermedim. 12 Eylül'den sonra zaten aktif politikadan çekildim. Anılarımı yazmam üzerine birçok telkinlerle karşı karşıya kalıyor, fakat bir dönemde bu olayları birlikte yaşadığımız ekibin bütün üyeleri öldüğü için bunu istemiyordum. Ama en son seri halinde çıkan Sayın Arjury'in kitaplarında son iki cildin aşağı yukarı benim üzerime ve tek yanlı görüşler yazıldığını görünce artık susmanın gereksiz olduğunu düşündüm. Sayın Arjury'in kitabından söz ettiniz. Kitabın biraz da itici bir unsur olduğunu söylediniz, anılarınızı kaleme almanız için. Acaba Sayın Arjury'in kitabı için ne diyorsunuz? Nasıl bir değerlendirme yapıyorsunuz? Kitapta bir değerlendirme var. Ama o değerlendirme eskiden devleti yönetmiş, zaten karşıt olduğumuz bir zat tarafından dokümanlar kendisine verildiği için Arjury'ek bunu süslemiş etmiş, o görüşü savunarak bu kitapları yazmış. Ben tenkit etmiyorum. Kendisi o görüşte olabilir. Ki görüşü ortaya koyarken çok paralel düştüğümüz yerler oldu. Çünkü aksini yazsam ben yalan yazmış olurdum. Yani orada bir zamanın başbakanı teorik olarak demokrasi havarisi diye takdim edilmek isteniyor. Sözleri itibariyle doğru. Adeta bir başbakan savunuluyor. Arjury'in kitabında mı? Evet, ben de aynı şeyleri bastım kendi kitabımda. Ama ben daima olayları sonuçla ölçen bir karakterim. Bu kitapta bir başbakan savunuluyor adeta. Çünkü kendi ifadeleri var. Kendini savunuyor. Haklı olarak savunuyor. Savunurken işte teorik olarak tam bir demokrasi havarisi olarak gözüküyor. Öyledir, olabilir ama sonunda iki defa askeri ihtilale getirmiştir memleketi. Ben olayları sonuçta ölçtüğüm için başarılı olamamıştır bana göre. Efendim, şu anda neler yapıyorsunuz? Aktif politika ile ilgileniyor musunuz? Partileşme aşamasında size aktif politikadan teklifler geldi mi? Dolaylı olarak geldi. Ama şu anda ben kendim 5 yıl kısıtlı olduğum için şu aşamada aktif politika yapmayı düşünmüyorum. Teklif HP'den mi geldi? Hayır, SODEP'ten geldi. Ben de bazı aşamalardan geçmiş olduğum için onların gerisine bir pozisyona giremeyeceğimi söyledim. Peki, genel başkanlık teklif edilseydi yine reddeder miydiniz? O ayrı bir konu, bir yetenek meselesi. Öyle bir iddiam yok benim. Efendim, kitabınızdan bazı pasajlara değinmek istiyorum. Arjury'ek için 12 Mart darbesini benim tezgahladığımı söylüyor diyorsunuz. 12 Mart'ta darbe diyor. Cesareti varsa 12 Eylül'e ne diyecektir diye soruyorsunuz. Soruyu şöyle sorsam, Sayın Batur, eğer sizin cesaretiniz varsa 12 Eylül'ün bir tanımını yapar mısınız? 3 müdahale oldu bizde. 27 Mayıs tam bir siyasi müdahale, askeri bir müdahale. 12 Mart bir ikaz, dolaylı bir müdahale. 12 Eylül tekrar tam bir askeri müdahale. Hiçbirisini darbe olarak nitelendirmedim. Ama en hafifi herhalde 12 Mart'tı. 12 Mart'ta biz meclise bir yazı verdik. Şunlar yapılacaktır dedik. Partiler serbest, meclis açık dedik. 12 Mart 27 Mayıs'a göre geri dönüş havası verebilir. Ama bu şartların gereğiydi. 12 Eylül çok daha sertti. Bu da şartların gereğiydi. 12 Eylül'e şartların gereğidir diyorsunuz. Evet, evet ama o şartlar giderildikten, devleti tehdit eden ağır tehlikeler giderildikten sonra daha yumuşak bir yaklaşım yapılabilirdi. Anayasa hazırlanırken örneğin. Yine kitabınızda kendinizi ilerici, demokrat, radikal görüşlere sahip bir kişi olarak tanımlıyorsunuz. Ancak 3 müdahaleyi de şartların zorlaması diye açıklıyorsunuz. Kitapta da kabul ettiğiniz gibi antidemokratik kanunlar önerebiliyor ya da bunları arayabiliyorsunuz. O da sağlanamazsa açıkça askeri müdahaleye davetiye çıkarıyorsunuz. Bu bir çelişki değil mi Sayın Batur? İşte ben de onu ifade etmeye çalıştım. Biz hayat boyu planlarla karşılaştık. Bana hissi olarak sorsanız ben de derim ki size Türkiye'de her türlü akım, her türlü eylem serbest olmalı. Bu bir ideal ama bunu yaptığınız zaman devlet tehlikeye giriyor. O zaman devlet olarak ortada kalacağız. Hangisi o zaman? Tabii siz sorumlu bir makamdaysanız. İdeal başka, sorumluluk başka. Müdahale ehveni şer mi diyorsunuz? Şöyle, bir vatandaş olarak başka türlü, size bir sorumluluk verildiğinde başka türlü düşünürsünüz. Bu ikilemle biz hayat boyu karşılaştık. Yani bırakalım ütopik hayaller uğruna devlet mi çöksün, yoksa devleti mi koruyalım? Yani devletin korunması için 10 yılda bir demokrasinin kesintiye uğraması mı gerekiyor? Hayır, onu siviller yapmamalı. Tehlike karşısında particilik bir yana itilip asgari müştereklerde birleşilebilmeli. Amerika'da, İngiltere'de bir ekonomik kriz ya da başka bir tehlike olsa, bir asker bunu önlemeye kalksa onu kliniğe gönderirler. Oysa bizde halkın büyük kısmı ordu nerede kaldı diye basın dahil manşet atıyor. Şimdi de birçok sıkıntı var. Ama bunların hiçbiri devleti yıkmaz. Halk bizimdir. Ekonomik sıkıntı içinde yaşayan kütle vardır. Ama o kütle pasiftir. Hakkını koruyamaz ve bazıları. Korusun hakkını. Kendi getirdiği iktidarı. Bunlar devleti çökertmez. Toplumu huzursuz yapar. Askeri hareketler demokrasiyi koruma ve kollama göreviyle geliyor. Ama önce demokrasiyi kaldırıyor. Her müdahaleden sonra bazı demokratik kurumlar yok oluyor. Bu bir çelişki değil mi? Önce o demokratik kurum ve kuruluşların kendi haklarını bilmesi lazım. Haklarına sahip çıkması lazım. Bizdeki uygulamaya baktığınızda o hakların yanlış anlaşıldığını görüyorsunuz. Üniversiteye polis sokmamak, Anayasa Mahkemesi'nin kendi başına af çıkarması ve bazıları. Sonra askerden gelen bir sertlik karşısında hemen mücadeleden vazgeçip geri çekiliyorlar. Ama hem haklarını korusunlar diyorsunuz, hem de müdahaleyi onaylıyorsunuz. Önce o demokratik kurum ve kuruluşların kendi haklarını bilmesi lazım. Haklarına sahip çıkması lazım. Bizdeki uygulamaya baktığınızda o hakların yanlış anlaşıldığını görüyorsunuz. Yani bir zamanlar mesela üniversitede iki taraf birbirine girerse, silahlı eylemde 5 kişi ölse, o günlerde üniversite rektörü, dekanı öyle bir hava içindeydi ki sanki o üniversitelerde polis üniversiteden girip de bu harekete durduruverse üniversitenin iffeti kayboluyordu. Bu hava vardı Türkiye'de. Bu sonradan değişti. Hadisenin vehameti sonradan anlaşıldı. O halde önce kendi yetkilerini yanlış kullandı anayasal müesseseler. Mesela bir Anayasa Mahkemesi 1974 affını meclisin önünün üstüne çıkıp değiştirdi. Böyle bir hakkı yoktu. Affı meclis kabul eder. Affı Anayasa Mahkemesi mi getirir? Demek ki önce anayasal kurumlar anayasanın kendine verdiği hakları yanlış tefsir ettiler ve kullandılar. İşin bozukluğu oradan geliyor. Verilen haklara sahip çıkmıyordu kurumlar. En ufak bir sertlik karşısında, askerden gelen bir sertlik karşısında hemen müdahaleden vazgeçilip geri çekiliyordu. Şimdi mesele 12 Mart'ta da oldu, 12 Eylül'de de oldu. Bir üniversite rektörünün gidip de bu hareketi yapana inşallah başarılı olursunuz. Türkiye'de şu tehlikeli durumdan kurtarırsınız demesi başka, gidip tebrik etmesi başka. Gidip tebrik ediyor. Çok iyi yaptınız, bravo diyor. Anayasal hakkını ona veriyor. Korumuyor ki yasal hakkını. Ama sizin zamanınızda da oldu. Tamam, bizim zamanımızda da oldu. O halde kurumlar kendilerini korumalılar. Ama hem haklarını korusunlar diyorsunuz, hem de müdahaleyi onaylıyorsunuz. Tabii, çünkü korumuyor ve Türkiye'yi bir yere götürüyor. Çünkü kıyım oluyor. Jandarma giremedi Orta Doğu'ya. İşgal edildi. Jandarmanın, yani devletin üstüne çıkıldı. Yani demokratik kurum ve kuruluşlar kendi haklarını koruyamadıkları için bir de biz vuralım kafalarına, alalım bütün hakları mı diyorsunuz? Hayır hayır, iki şey var. Bir defa hakkını aşıyor. Bir talebe örgütünün hakkı var mı üniversiteyi işgal edip de devletin gücünü oraya sokmamaya? Ama anayasada özerk olduğu, tamam özerkse ilmi özerk. Biz o aşamayı çabuk atlatıverdik. Rekor kırdık, işgal ettik üniversiteyi ve silahlı vuruşma yaptık sonunda. Polis karmaşası dedik. Yani buna müsaade edilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? O zaman demokrasinin sınırlarını daima ordu çiziyor. Hayır, çizmiyor. Olaylar çiziyor. Yani bakın, siz anayasa ve yasalar çerçevesinde mücadelenizi yapın. Ordu müdahale etmesin. Niye etsin ordu müdahale? Yahu öyle hakkı var mı? Üniversiteyi işgal edip de silahlı çatışma yapıp tahkikata uğramama hakkı. Meclis kanunu çıkarabilmeli, çalışabilmeli, tehlike anında müşterek hareket edebilmeli. Nasıl bir Kıbrıs meselesine birleşti bütün partiler? Ama biraz sebat edilse, özgür bırakılsa, insanlar veya kurumlar, kuruluşlar şöyle bir yerlerine otursalar, bilebilmeli insanlar yeni bir müdahale olamayacağını. Demokrasicilik olsun diye. Güzel, her şey serbest 12 Eylül'den önce. 25 kişi ölüyordu her gün. Şimdi aradan 5 yıl geçti, hala aman 12 Eylül'den önceki durumu unutmayın deniyor. Ve buna halkın büyük bir kısmı yatkın. Aman ben doğal haklarımdan vazgeçeyim, çocuğum okula gidebilsin, ben sokağa çıkıp gezebileyim. Peki öyle mi olsun istiyoruz, demokrasicilik oynayacağız diye? Şöyle bir geleceğe baktığınızda demokrasinin yerleşmesi açısından. Yeni bir lider çıkar inşallah. Ama şu anda var bir lider iktidarda. Tamam, halk seçti, saygı duymamız gerek. Yanılgısını anlarsa seçimde değiştirir. Demokrasi bu. Ama bazı sol düşünürlerimiz kendi düşünceleri gerçekleşsin diye silahlı kuvvetlerin müdahalesini isterler. Bence onlar samimi değil. Orduyu ileri sürelim, perde arkasında biz bulunalım dediği zaman o artık demokratik değildir. Oysa kendilerini de demokrasi havarisi gibi gösterirler. Bu kişiler hala yaşıyor Türkiye'de. Peki, solcularınız nasıl istiyorlar askeri müdahaleyi? Çünkü solcular Türk halkının oyuna müracaat ettikleri zaman çoğunluk kazanamıyorlar. Çünkü onların dilediği görüşe solculuk oy alamaz Türkiye'de. Tip milli bakiye ile çıkabilmişti. Silahlı kuvvetler onların düşüncesini gerçekleştirmek için müdahale ederse mübah oluyor, öyle olmazsa eleştiriyorlar. Kitabınıza ne gibi tepkiler aldınız? Almadım daha tepki. Yani olumlu tepki aldım da olumsuzları bekliyorum.